Ayrım 23.
Bana 1.000 lira verecekmiş. Gücümün son damlasına güvenerek biraz daha ittim. 2.000 lira dedi. Peki ittim ve bizimkiler sende para mı bıraktılar ki söz veriyorsun demedim. Düzlüğe varınca dinlenmek için durdum. Ama o gene öfkelenip sapırsızlandı. Küfür ediyordu ve artık bana aldırmıyordu da. Birazdan belki gene arabayı tekmeleyebilir diye düşündüm. Sonra daha da tuhaf bir şey yaptı ve korktum. Yüzünü yağmura çevirmiş, karanlık göğe sövüyor. Sanki ona sövüyormuş gibi. Aklıma gelenden bile korktum da daha çok düşünmemek için ittim. Gök tepenin üstünde ne yakın, gürlerken ve gene masmavi aydınlanırken ve gene korkunç gürültüler ve inanılmaz lacivert yağmur artık. Saçlarımdan ve alnımdan ağzımın içine girerken ittim, ittim, ittim ben. Allah'ım, görmemek için gittikçe daha sık çakan şimşekleri gözlerimi kapayıp başımı omuzlarımın arasına çekip yüzümü toprağa çevirerek ittim. Bir kör köle gibi, bütün düşüncesini unutmuş bir zavallıyım ben. Kimse beni suçlayamaz ve cezalandıramaz. Çünkü boyun eğiyorum. Bak ve suçtan ve günahtan haberim bile yok. Koşarak ve araba hızlandıkça tuhaf bir coşku duyarak itiyordum. Metin artık arabasına binmişti, direksiyonu tutuyordu ve açık penceresinden dışarı hala uluyarak sövdüğünü duyuyordum. Artık neden söylendiğini bilmeyen bir koca karı gibi, atlarına söven o ihtiyar arabacı gibi ama ona sövüyormuş gibi de. Sanki göğü gürleten o değil. Sen kimsin? Ben kimsenin küfrüne ortak olamam. Ben durdum. İtmiyorum artık. Ama gene de araba kendi kendine bir süre kaydı. Kendi kendine giden, sessiz ve korkunç bir karanlık gemiye bakar gibi ağır ağır uzaklaşmasına baktım. Yağmur da azalmıştı. Kendi kendine uzaklaşan arabaya bakınca aklıma geldi. Sanki o vereceği ceza bana çarpmasın diye ikimizi birbirinden ayırıyordu. Ama biraz daha gittikten sonra durdu araba. Gök aydınlanınca Metin'in dışarı çıktığını gördüm. Neredesin diye bağırdı olur gibi. Gel buraya, iteceksin şunu. Kıpırdamadım. Hırsız diye bağırdı karanlığa doğru. Namussuz hırsız. Kaç bakalım, kaç. Biraz olduğum yerde durdum. Soğuktan titriyordum. Sonra koştum, gittim yanına. Sen Allah'tan korkmaz mısın diye bağırdım. Sen korkuyorsan niye hırsızlık ediyorsun diye bağırdı. Ben korkarım dedim. Sense yukarı bakıp ona söversin. Cezanı verir bir gün. Aptal cahil dedi. Deminki yıldırımdan korktun değil mi? Şimşek çakınca ağaçların gölgesinden, mezarlıktan, yağmurdan, fırtınadan korkuyorsun değil mi? Koca adam. Kaçıncı sınıftasın sen? Cahil. Ben sana söyleyeyim. Allah yok. Tamam mı? Gel şimdi iç şunu. 2.000 lira vereceğim sana diyorum. Sonra nereye gideceksin dedim. Sizin eve mi? Seni de götürürüm dedi. İstediğin yere götürürüm seni. Şu yokuştan aşağı araba ah bir kaysın. İttim Nilgün. O da arabasını attı ve bu sefer sanki öfkeyle değil atlarını artık alışkanlıkla söven arabacı gibi sövdü. Biraz sonra araba hızlanınca yokuştan inişin az ötede başlayacağını ve arabanın çalışacağını düşündüm ve aklıma sanki şöyle bir düşünce geldi. Metin de tiksinmiş ve bıkmış hepsinden. Arabaya binerim, kaloriferlerini çalıştırır, ısınırız. Sonra seni de alır, birlikte gideriz uzaklara. Ya da başka bir yere çeker gideriz. Ama araba yokuştan aşağı inmeye başlayınca motor hiçbir ses çıkarmadı. Yalnızca tekerleklerin ıslak asfalttaki tuhaf sessizliğiyle uzaklaşıyordu. O zaman koştum, yetiştim. Arabanın içine atlamak için ama kapısı kilitlenmişti. Aç dedim. Aç Metin. Kilitlenmiş kapı. Aç, beni de al. Dursana. Ama beni duymuyordu galiba. Çünkü gene öfkeyle sövmeye başlamıştı. Arabanın camına vura vura, boğulur gibi inleye inleye soluyarak yanından koşabildiğim kadar koştum. Ama biraz sonra o tekerlekli plastik şey geçti, gitti. Gene de bağıra bağıra koştum arkasından. Ne araba durdu, ne de Metin. Işıklarını sessizce yakıp bahçeleri ve bağları aydınlatarak ve dönemeçleri kıvrıla kıvrıla dönerek ta aşağıya inip gözden kaybolana kadar arabanın arkasından koştum. Sonra durdum, baktım, düşündüm. Çenelerim titremekten birbirine vurmaya başlayınca aklıma geldi. Senin planın Nilgün ta orada kaldı, yokuşun öte yanında. Döndüm, ısınayım diye gerisin geri yokuşu koşarak çıktım. ama gömlek etime yapıştığı için fark etmedi. Ayaklarım dereciklere girip çıkıyordu. Bıraktığımı sandığım yere gelip plağı bulamayınca da koşmaya başladım. Gök gürültüyle de aydınlanınca korktuğum için değil üşüdüğüm için titriyordum. Nefes nefese kalınca belimdeki ağrıyı yeniden duydum. Koşarak inip çıkıyor, her adımda durup titreyerek bakıyordum. Ama yoktu plak. Gün doğduktan az sonra plağı bulana kadar daha kaç kere yokuşu çıkıp indiğimi artık unuttum ben. Yorgunluktan ve titremekten bayılacak gibiyken o budala plağın ve defterin görüp bu değildir dediğim karaltılardan biri olduğunu anlayınca birisinin sanki bana oyun ettiğini düşündüm. Her şeyini gizleyen ve bana köle hayatı yakıştıran biri olmalı. Best of Elvis'in İbni Amerikalı yüzünü ayakkabımla ezmek istedim. Zaten yağmurdan hamura dönmüş. Batsın, batsın, batsın hepsi. Ama ezmedim. Sana veririm. Günün ilk arabası Halil'in çöp kamyonu yokuşu çıkıyordu. Doğan güneşin kızıllığı arkasına vurmuştu. Ben yoldan bağlara girdim. Mezarlık yoluna çıktım. Duvarın dibinden sapıp küçükken annemle geçtiğimiz keçi yolundan gittim. Benim eski bir yerim vardır burada. Bademle incir ağaçları arasında. Çalı çırpı topladım. Kurularını bulmak zor oldu. Ama Faruk'un tarih defterinden birkaç sayfa bulup yırtınca ateşi yakabildim. Kimsenin görmeyeceği mavi silik bir duman çıkıyor. Gömleğimi ve pantolonumu da çıkardım. Ayağımda lastik ayakkabılar neredeyse ateşin içine girdim. Durdum öyle. Isınmak hoşuma gitti. Keyifle gövdeme baktım. Alttan vuran alevlerin içinde çırılçıplak. Ben hiçbir şeyden korkmam. Çükümün alevlerin içinde orada öyle duruşuna baktım. Sanki gövden başka bir erkeğin gövdesi gibiydi. Güneşten yanmış, sağlam, çelik gibi, yay gibi. Düşündüm. Erkeğim ben. Elimden her şey gelir. Benden korkun. Tüylerim alevlerden tütsülensin. Bana bir şey olmaz. Biraz daha dikildikten sonra ateşi kuvvetlendirmek için alevden çıktım. Çalı çırpı arıyordum. Serin bir rüzgar esti. Kıçım ürpererek üşüdü. Aklıma geldi. Kadın değilim diyorum ben. İbne değilim. Onlar korkar. Düşündüm. Ateş yeniden alevlendikten sonra içine girip çüküme bakarak düşündüm. Yapabileceğim şeyleri, ölümü, korkuyu, ateşi, başka ülkeleri, silahları, zavallıları, köleleri, bayrağı, ülkeyi, şeytanı, isyanı, cehennemi. Sonra plağın hamurlaşan kartonunu aleve tuta tuta kuruttum. Elbiselerimi de kuruttum, giydim. Onları hepsini düşünerek çamursuz bir köşeye uzanıp yattım. Hemen uyumuşum. Uyandığımda düş gördüğümü biliyordum. Ama düşümde ne gördüğümü bilmiyordum. Sıcak bir şey gibi. Güneş çok yükselmişti. Hemen kalktım, koştum. Vakit yok belki. Biraz şaşkınım galiba. Elimde senin plağınla bizim evin önünden hızlı hızlı yokuşu inerken yanımdan plaja koşan pazar kalabalığının iğrenç arabaları geçiyordu. Evden kimse görmedi. Ne annem var ortalıkta ne babam. Perdeleri çekmişler. Tahsinler yağmurdan sonra kurtlanmasın diye aceleyle kiraz topluyorlardı. Mahalleye girince 500 lirayı bozdurdum. Pazarları açıktır burada dükkanlar. Bir tostla çay istedim. İçerken cebimden tarakları çıkarıp baktım. Biri yeşil, ötekisi kırmızı. Allah görür. Hepsini anlatırım. Hepsini anlatınca suç ve günah belli olur. Hiçbir eksik kalmaz. Benim de kim olduğumu anlarsın Nilgün. Sen bambaşka biriymişsin dersin. Köle değilim. Baksanıza bana. İstediğimi yapıyorum. Cebimde 500 liranın üstü. Kendi kendimin efendisiyim. Beyefendisi. Plaja gidiyorsunuz. Ellerinizde deniz topları, çantalar var. Ayaklarınızda tuhaf takunyalar. Yanınızda kocalar, çocuklar. Sizler zavallısınız. Anlamıyorsunuz. Bakıyorsunuz ama görmüyorsunuz. Düşünüyorsunuz ama bilmiyorsunuz. Benim kim olduğumu anlamıyorlar. Kim olacağımı bilmiyorlar. Çünkü körlerden de beterler. İğrençler. Plaja giden, keyif peşinde, iğrenç kalabalık. Bütün bunları yola getirmek bana düşecekmiş demek. Bakın bana. Benim bir fabrikam var. Bakın bana. Benim bir kırbacım var. Efendiyim ben. Bir beyefendiyim. Tel örgüler arasından kalabalık plaja baktım ve sizin Nilgün Hanım o kalabalığın içinde göremedikten sonra aklıma geldi. Çünkü Mustafa da gelmemiş diye düşünmüştüm. Yürüdüm, evinize gidiyorum. Bir beyefendi gelmiş der cüce, beni görünce. Sizi görmek istiyor Nilgün Hanım. Öyle mi dersin sen? Kibar biri mi? Öyleyse salona alın onu Recep Efendi. Ben şimdi geliyorum. Yürürken belki Nilgün şimdi evden çıkmıştır, yolda karşılaşırız diye bakınıyordum. Ama rastlamadım size hanımefendi. Bahçe kapınıza gelince durdum baktım. Gece yağmurda bir ahmak ve kör köle gibi kimin yokuş yukarı ittiğini unuttuğum araba bahçenizde yoktu. Nerede Anadol? Düşünerek kapıdan girdim ve merdivenli büyük kapıya değil, kimseyi rahatsız etmekten hoşlanmayan bir kibar beyefendi olduğum için mutfak kapısına yürüdüm. İncirin gölgesini, duvarın taşlarını hatırladım. Rüya gibi. Mutfak kapısına vurdum, biraz bekledim. Siz bu evin uşağı mısınız derim. Recep Efendi, bu plakla bu yeşil tarak galiba bu evde oturan bir güzel hanımefendinin. Eskiden biraz tanırdım. Neyse, şimdi önemli değil derim. Onları bırakmaya gelmiştim. Başka hiçbir niyetim yok. Biraz bekledikten sonra düşündüm. Recep amca çarşıya gitmiş olmalı. Evde yok. Belki de evde kimse yok. Rüya gibi. Evet, ürperdim. Kulpunu bastırınca mutfak kapısı yavaşça açıldı. Kedi gibi sessiz mutfağa geçtim. Yağ kokuyordu. Hatırladım. Kimseler yok ve ayaklarımda lastiklerim olduğu için küpün yanından kıvrılıp çıkan merdivenleri ben tırmanırken kimse duymuyor. Rüyalarda gezen bir gölgeyim ben ve uykusuzluktan belki rüya sanıyorum diye düşündüm. Çünkü koklarken aklıma geldi. Demek evlerin içi böyle kokuyormuş diyordum. Sahici bir ev gibi. Ben geldim derim. Üst kata gelince kapalı kapılardan birini yavaşça açtım. Baktım, hemen tanıdım iğrenç gövdesini. İşte Metin, çarşafı üstüne çekmiş uyuyor. 2000 lira borcu var bana diye düşündüm. Ve Allah yok dedi, diye de. Onu boğsam kimse fark etmez. Durdum, düşündüm. Parmak izi kalır. Kapıyı usulca örttüm ve açık kapıdan öbür odaya girdim. Masanın üzerindeki şişeden ve dağınık yatağın üzerine atılıvermiş koca pantolondan anladım. Faruk'un odası burası. Oradan da çıktım ve hiç düşünmeden öteki odanın kapısını açınca ürpererek duvardaki babamı gördüm sanki. Ne tuhaf, sakallıydı babam. Çerçevenin içinden bana sanki öfke ve hayal kırıklığıyla bakıyor ve ah ne yazık ki sen aptalın tekisin diyordu. Korktum. Sonra hırıltılı ihtiyar kadın sesini duyunca anladım duvardakinin ve odadakinin kim olduğunu. Kim o? Ama gene de kapıyı bir an açıp baktım ve buruş buruş çarşaflar arasına gömülmüş, buruş buruş suratı ve iri kulakları görünce hemen kapıyı kapadım. Recep, sen misin? Recep! Sessizce koşarak en son odaya gittim ve kapısının önünde titreyerek beklerken gene o sesi duyunca Recep, sen misin? Sana diyorum. Recep, kimdi o? Hemen odaya girdim ve şaşırdım. Siz de odanızda yoktunuz Nilgün hanımefendi. Üstü örtülü boş yatağı açıp kokusunu kokladım ve sonra iz bırakmamak için hemen kapadım telaşla. Çünkü o ihtiyar ses sanki karıştırmayayım diye gene bağırıyordu. Kim o? Kim o diyorum? Kim var orada? Recep! Yastığın altından geceliğini çıkarıp kokladım. Lavanta ve Nilgün kokuyordu. Sonra koklamamışım gibi katlayıp yastığın altına koydum ve plağı ve tarağı bırakayım diye düşündüm. İşte şuraya, yatağının üzerine Nilgün. Bırakırım, bırakayım. Burada tarakları bulunca anlarsın Nilgün. Kaç gündür peşindeydim, seni seviyorum ama bırakmadım. Çünkü bıraksaydım her şey sanki bitecekti, ben de bitsin peki diyordum. Her şey ama sesleniyordu gene. Recep, sana diyorum Recep. Hemen çıktım odadan. Çünkü ağır ihtiyar tıkırtısından anladım. Babaanneleri yatağından kalkıyor olmalıydı. Merdivenleri hızla inerken arkamdan kapısını açtığını ve bir bastonun döşemeyi deler gibi yere vurduğunu duydum. Recep diyorum, Recep! Kıvrılıp mutfağa girdim. Tam çıkarken durdum. Hiçbir şey yapmadan bırakmam. Ocağın üstünde altı çok hafif yanan bir tencere var. Mandalı çevirince sonuna kadar yandı. Sonra öteki mandalı da çevirdim. Çıktım düşündüm. Eksik kaldı. Hiçbirini aldırmayacağımı düşünerek hızlı hızlı yürüdüm. Ve plaja gelince tahmin ettiğim gibi tel örgülerin arasından kalabalığın içinde bu sefer gördüm sizi. Oradasınız. Nilgün hanımefendi. Şu plakla tarağınızı vereyim de bitsin bu iş. Ben kimseden korkmam. Kurulanıyordu. Demek demin denizdeydiniz. Mustafa yok. Gelmemiş. Düşündüm. Biraz bekleyip bakkala gittim. Başka müşteriler vardı. Bir cumhuriyet versene dedim. Yok dedi bakkal kıpkırmızı bir suratla. Artık satmıyoruz. Bir şey demedim. Biraz bekledikten sonra siz de Nilgün hanımefendi plajdan işte geldiniz ve her sabah gibi sordunuz. Bir cumhuriyet lütfen. Ama yok dedi bakkal. Artık satmıyoruz. Niye dedin sen Nilgün? Dün satıyordunuz. Bakkal burnunun ucuyla beni gösterince baktın sen bana. Bakıştık. Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı beni? Sonra şimdi kibar bir beyefendi gibi sana sabırla ve ağır ağır her şeyi anlatacağım diye düşündüm. Dışarı çıktım. Plak ve taraklar hazır. Bekledim. Biraz sonra sen de çıktın. Her şeyi hepsini şimdi anlatacağım. Anlayacaksın. Biraz konuşabilir miyiz dedim. Şaşırdı. Durdu ve bir an bana baktı. Ah o güzel yüz. Konuşacak da sandım, heyecanlandım. Ama durmadı ki. Şeytan görmüş gibi kaçıp gitti. Hemen peşinden koştum, yetiştim kimseyi aldırmadan. Ne olur dur Nilgün dedim. Bir kere dinle beni. Durdu birden. Yüzünü daha da yakından görünce şaşırdım. Gözleri ne renkmiş. Peki dedi. Ne diyeceksen söyle hemen. Hepsini unuttum sanki. Aklıma hiçbir şey gelmedi. Sanki yeni tanışmışız da söyleyecek şey yok. Sonra son bir umutla. Bu plak senin değil miydi dedim. Plağını uzattım ama alıp bakmadı bile. Hayır dedi. Değil. Senin. Senin Nilgün bu plak. İyi bak. İsten seçilmiyor. Islanmıştı yeni kuruttum. Başını eğerek baktı. Hayır. Benim değil bu dedi. Sen beni bir başkasıyla karıştırıyorsun. Gidiyordu. Koştum kolundan tuttum. Bırak diye bağırdı. Niye bana yalan söylüyorsunuz hepiniz? Bırak. Niye benden kaçıyorsunuz? Bir selamı bile esirgiyorsun. Benim ne kötülüğümü gördün söylesene. Ben olmasaydım onlar seni şimdiye kadar ne yapmışlardı biliyor musun? Bağırıyordum. Kim onlar dedi. Niye yalan söylüyorsun? Sanki bilmiyor musun? Niye cumhuriyet okuyorsun? Dürüst bir cevap vermek yerine çaresiz gözleriyle umutsuzca yardım dilenerek çevresine bakıyordu. Ben gene de son bir umutla efendi efendi söyledim ve kolundan tuttum. Ben seni seviyorum biliyor musun? Birden elimden sıyrılıp koşar gibi fırladı, kaçmaya kalkıştı. Ama kaçabileceğine inancı yoktu ki. Koştum, iki adım attım ve yaralı fareyi uzanıp yakalayıveren kedi gibi gene ince bileğinden ne güzel tutuverdim kalabalıkta. Dur bakalım. Bu kadar kolaymış. Titriyor. Canım öpmek istedi ama şimdi ben efendiyim, o da suçunu anladı diye fırsattan yararlanacak değilim. Ben kendimi tutmasını bilirim. Bak, kalabalıktan kimse yardımıma koşmuyor. Çünkü haksız olduğunu biliyorlar. Anlat bakalım küçük hanım. Niye kaçtın benden? Söyle. Benden gizli hep birlikte neler çevirdiğinizi anlat da ötekiler de bütün kalabalıkla duysun da artık kimse beni suçlamak için yanlış anlamış gibi yapmaya kalkışmasın. Mustafa burada mı? Sanki herkesin bana iftira ettiği o inanılmaz rüyanın bitip tükenmez korkusu şimdi sona erecek diye söyleyeceği şeyi bekliyordum ki birden o bağırdı. Manyak faşist, bırak beni. İşte böyle ötekilerle birlik olduğunu itiraf etmiş oldu. Ben önce çok şaşırdım ama sonra hemen oracıkta onu cezalandırmaya karar verdim ve vura vura cezalandırdım. 27. Vurup vurup kaçanın Hasan olduğunu ve yerde yatanın Nilgün olduğunu anlayınca ben ne duruyorsun koş Recep koş. Filelerimi yere bırakıp koştum koştum ben yetiştim. Nilgün dedim. Nilgün nasılsın kızım? Yatağında yatar gibi kıvrılmış, başını ellerin arasına alıp asfalta çevirmiş titriyor. Sanki canının değil ruhunun acısı için kıvranıyor da bu yüzden aklına bağırmak gelmediği için yalnızca inliyor. Nilgün, Nilgün dedim. Omuzlarından tutmuşum. Biraz daha ağladı ve titredi. Sonra artık inleyerek değil, öfkeyle ve bıkkınlıkla birisini azarlar gibi ve biraz da pişmanlıkla yakınır gibi elini yumruk yapıp asfaltı dövmeye başladı. Tuttum. Tutunca ben Nilgün anlamadığı bir şeyi sanki ilk defa anladı ve gördü. Sindikleri köşelerden çıkıp başımıza üşüyenleri, bağırıp çağırışanları, Daha iyi seyretmek ve bir şey daha söylemek için birbirlerinin omuzları arasından meraklı, korkak başlarını uzatanları gördü ve birden utandı sanki. Kalkmak için bana uzandı, kanlı yüzünü gördüm ben. Allah'ım, bir kadın çığlık attı. Yaslan bana canım, yaslan. Kalktı, yaslandı. Mendilimi verdim. Gidelim buradan, eve gidelim. İyi misin? Taksi geldi dedi biri, binin. Açıldılar, biniyorduk. Biri filelerimi ve Nilgün'ün çantasını uzattı ve bir çocuk da ablanın bu dedi, plağı verdi. Hastaneye mi dedi şoför, İstanbul'a mı? Eve gitmek istiyorum dedi Nilgün. Bari önce eczaneye gidelim dedim ben. Bir şey demedi. Eczane yolunda sustu, titredi ve arada bir ne kadar canlandığını görmek için gözüne yaklaştırdığı mendile boş ve ilgisiz baktı. Başını böyle tut dedim. Saçlarını çektim. Eczanede gene Kemal Bey'in kendi değil güzel karısı vardı. Radyo dinliyordu. Kemal Bey yok mu dedim. Nilgün'ü görünce kadın bir çığlık attı. Sonra dükkanın içinde hızlı hızlı koşturmaya başladı. Bir yandan da soruyordu. Ama Nilgün oturdu ve sustu. Sonunda Kemal Bey'in karısı da sustu ve pamuk ve ilaçlarla Nilgün'ün yüzündeki yaraları temizlemeye başladı. Ben döndüm, bakmadım. Kemal Bey yok mu? Eczacı olan benim dedi karısı. Ne yapacaksın onu? O yukarıda. Ah güzelim, neyle vurdular sana böyle? O sırada açılan kapıdan Kemal Bey girdi. Görünce bir an durdu. Sonra hep bunu beklemiş gibi bir tutkuyla baktı. Neden oldu bu? Dedi. Vurdular dedi Nilgün. Dövdüler. Allah'ım diye bağırdı eczacı kadın. Ne olduk biz? Ne olduk? Kim biz dedi Kemal Bey.